Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine bakalım.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 26 Kasım 2019 Salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Dün haftaya NATO'ya bakarak başlamıştık. NATO'nun 70. yıl dönümü vesilesiyle içerideki tartışma süreçlerine, ki 3-4 Aralık'ta bir zirve düzenlenecek. Burada tabii Türkiye'de ittifak içerisinde pek çok tartışmaya sebebiyet veriyor, onu belirtmek gerekiyor. Hem NATO içerisindeki tartışmalara hem de bu çok kutuplu dünyada Türkiye'nin ilişkileri dengelemesine bakmaya çalışacağız bugün. Yeni mesajlar var. Dün Ankara'da F-16'lar diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağı, test uçuşları gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın da açıklaması vardı. S-400'lerle ilgili pek çok başlıkta haberler geldi. Amerikalı senatörlerden açıklamalar var. Kommersant S-400'lere özellik verileceğini açıkladı. Hulusi Akar'ın planlandığı gibi çalışmaların devam edileceği açıklaması var. Çavuşoğlu'nun kimseye bir taahhütümüz yok, istediğimiz yere konuşlandırırız tarzında bir açıklama ve ayrıca da biz bunları kutuda tutmak için hava savunma sistemi almıyoruz açıklamaları var. Hakikaten NATO içerisine de taşıma gayretleri olduğunu görüyoruz. 3-4 Aralık'taki zirve çok zengin bir zirve olacak bu açıdan baktığım zaman. Programın ikinci yarısında hem NATO'nun 70. yıl dönümü vesilesiyle biraz Türkiye'nin pozisyonuna odaklanmaya çalışacağız. Profesör Tarık Oğuzlu'ya bağlanacağız. Onun görüşlerini soracağız. Bu süreçte Türkiye dış politikasının nasıl ilerlemesi gerektiğine dair kanaatlerini soracağız kendisinin. Antalya'dan Profesör Tarık Oğuzlu'yla konuşacağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine akşam saat 11 ile 12 arasında programın tekrarı var. Kaçıranlar da oradan dinleyebilir Eksen'i. Başlayalım. Evet, yine Suriye ve Barış Pınarı harekatıyla başlayacağız. Dün Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında pek çok detay vardı. Harekatla da ilgili bölgedeki unsurlara yönelik taciz, ihlallere karşı yanıtlar veriliyor şeklinde açıklamalar vardı. Tabii biz bir dizi başlık bu. S-400'lerle ilgili test uçuşları başta olmak üzere. Nadide Şebnem Aktop, Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay yapmıştı açıklamayı. Bir de askeri yetkililer onun içerisinde bir cümle kurdular. Rusya ile yapılan ortak devriyelerde provokasyonlara karşı bu işlerin gereklerinin yerine getirildiği, provokasyonlara giderek azaldığı saptaması vardı. Bir de M4 karayolunda çatışmaların sürüp sürmediği sorulunca Barış Pınarı harekatı sona ermiş durumda. Bizim yaptığımız harekat alanında keşif gözetleme, mayın, EYP temizliği faaliyeti. Harekat bölgesinin çevresinden zaman zaman tacizler, sızmalar olabiliyor. Meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verilmektedir burada yapılan şey ifadeleri. Bunun dışında yeni bir yerleşim bölgesini ele geçirmesi gibi bir faaliyet yoktur. Mutabakata Türkiye hem Amerika ile hem Rusya ile mutabakatlara harfiyen uyuyor. Sözleri dikkat çekti. Yani Barış Pınarı harekatının sona ermiş olduğu ifadesi çok dikkat çekici ki bu konuda başka açıklamalar da geldi. Biraz daha şüpheli bir yaklaşım gelişti. Daha ortalamacı ama zaten mutabakatlar tabii diyeceksiniz fiiliyatta bu Barış Pınarı harekatını çoktan sona erdirdi. Önce 17 Ekim'de Amerika ile sonra 22 Ekim'de de Rusya ile yapılan mutabakatlar. Tabii sahada her şey yavaş yürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Mihail Bogdanov'un Suriye Demokratik Güçleri üzerinden verdiği mesajlar vardı. En kısa sürede Suriye ordusunun katılmasını bekliyoruz. Ne kadar erken olur o kadar iyi olur şeklinde, ki baştan beri Kürtlerle Suriye hükümetini barıştırma çabaları zaten biliniyor. Ama Suriye Demokratik Güçleri orduya katılın çağrısını reddetmiş durumda. Amerika ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgelerinde ve IŞİD'le mücadele teması altında varlıklarını devam ettiriyorlar. Şimdi 10-11 Aralık'ta da Astana formatında toplantı var. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da açıkladı. Suriye müzakereleri 14. tur. Hem İran, Rusya, Türkiye heyetleri hem de Şam'dan temsilciler ve muhalifler de buraya katılacaklar. Tabii nasıl gelişecek göreceğiz. Ama Amerika'nın faaliyetleri de devam ediyor. New York Times gazetesi Amerikan askerlerinin IŞİD'e karşı operasyonlara yeniden başladığını, geniş çaplı operasyonlar vurgusuyla duyurdu. Kürt birlikleriyle birlikte Deir ez-Zor vilayetinde IŞİD'e Pentagon'un altını çizdiği geniş çaplı operasyonu gerçekleştirdikleri var. Mackenzie CENTCOM komutanı önümüzdeki günlerde, haftalarda yeniden hız kazanacak IŞİD'den geri kalanlarla mücadele diye. Bu topraklarda kalma hikayesi, Suriye'nin kuzeyinde kalma hikayesinde de nihai bir süremiz yok ifadeleri var. Bir de Amerika'ya ait olduğu öne sürülen bazı insansız uçakların Elbap ve Cerablus'ta Türkiye destekli silahlı gruplara, cihatçı gruplara ait mevzileri bombaladığına dair videolar sosyal medyaya düştü. Onu belirtelim. Kime ait olduğu bilinmiyor ama hani Amerika'dan şüphe ediliyor burada. Şam FM radyosu aktarmış köylere bazı füze saldırılarının gerçekleştirildiği, kim koalisyona ait olduğu sanılan askeri uçaklar ifadesi var burada tabii ki. Onu aktaralım. Halep'in kuzeydoğusunda petrol rafinerisine örneğin 7 saldırı gerçekleştirilmiş. Böyle bir durum. Suriye sahasında bir de Wikileaks gündemi var. O da aslında bizim çok bildiğimiz, benim size 4 senedir sürekli olarak aktardığım kimyasal silahların yasaklanması örgütü OPCV. BM'ye bağlı. Suriye'deki uzmanlardan bir tanesi, ki başka uzmanların da katıldığı saptamaları paylaşıyor. Robert Feyweiser'a gönderdiği bir e-postayı yayınlamış, yöneticilerden birisi bu. Duma'daki kimyasal saldırı soruşturmalarının sonuçlarını OPCV'nin nasıl çarpıttığını ortaya koyuyor. Wikileaks'in yayınladığı e-posta kasıtlı olarak çarpıtılıyor. Sahada elde edilen bulgular yanlış aktarılıyor. Seçilerek konuluyor editlenmiş rapora. Yalan çıkarımlar var. Maalesef o dönemde OPCV'nin direktörü olan Türk diplomat Ahmet Üzümcü'nün makamının talimatıyla yapıldığı iddiaları da gündeme taşınmış vaziyette. Soruşturmayı yapan misyonun elinde kimyasal saldırı sırasında reaktif klor atomu kullanıldığını gösteren kanıtlar var. Bu kimyasallar evlerde bulunan çamaşır suyunun ana bileşeni. Klor gazının olasılıklardan biri olarak bilinçli olarak seçilmesi ikiyüzlülük diyor mesele. Mesela yeterli kanıt, saldırı sırasında görülen varillerde zehirli madde olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığı belirtiliyor. Bu tutarsızlıkların misyon ekibi tarafından not düşülmediği, ayrıca 3 zehir bilimci tarafından kararlılıkla desteklendiği belirtiliyor. Havadan düşmüşe benzemiyor variller. Konumu ve durumlarıyla ilgili soru işaretleri var. Bölümleri de yine söz konusu. Tabii o dönemde Suriye'de rejim değişikliği teması gündemde olduğu için OPCV'nin de bu gündeme hizmet edecek şekilde tutum aldığı değerlendirmesi yapılabilir. Rusya Savunma Bakanlığı, beyaz miğferlerin yeni bir kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığında olduğunu duyuran bir açıklama yaptı. Bu arada Kasım başında Sarmada yerleşim bölgesine ulaşan militanların beraberlerinde 3 ayrı kamyonda kimyasal silah ve profesyonel video çekim ekipmanları getirdikleri tespit edilmiş. Videolarda yayınlanacak ve işte Suriye yaptı, Rusya yaptı diye yine kamuoyu çarpıtılacak noktasında bir ikazı var. Evet, şimdi dün aktarmıştım size, Ankara'da F-16 uçuşları vardı, test uçuşları. Devam eden projeler kapsamında diye bir izahat getirilmişti burada. Bu konuyla ilgili yeni açıklamalar var. Amerikalı senatör, Demokrat senatör Chris Van Hollen'ın takım yorumları, değerlendirmeleri oldu ki Türkiye'nin Suriye harekatı nedeniyle sert eleştiride bulunan bir yaptırım tasarısı hazırlayan iki isimden birisi kendisi. Erdoğan Trump'a nanik yapıyor dedi. Test edilmeye başlamasına eşlik eden açıklamasında. Washington ziyaretinden iki hafta sonra ABD'ye ve NATO'ya nanik yapıyor. S-400'ler konusunda bir başka kırmızı çizgiyi daha çiğniyor. Mevcut yasalar Trump'ın yaptırım uygulamasını gerektirir. Pompeo'da güvenli bölge ihlalleri ve Kürtlere karşı son saldırılar nedeniyle Türkiye'nin üzerine gitmeli ifadelerini kullanmış. Şimdi S-400 meselesinde ilgili olarak Hulusi Akar'ın son açıklamalarını biliyoruz. S-400'ler NATO sistemleriyle entegre edilmeyecek demişti. Kommersant gazetesi bütün bunlardan özerk bir çalışma sistemlerin özerk çalışma icra edeceği NATO hava savunma sistemlerine entegre edilmeyeceği değerlendirmesini yazdı. Ve bu bir taviz tabii, kısıtlama kararı Türkiye'nin, yani S-400'ü istediği gibi kullanmayacaksa Türkiye Batı'ya karşı bir taviz verdiği Türkiye'nin değerlendirmelerine sebebiyet verdi. Ama Kommersant'ta konuşan Rus uzmanlar zaten Ankara'nın Washington'la ayrı cephelere düşmekten kaçınmaya çalıştıklarını belirtmişler. Tabii bir takım uzmanlar da, mesela Rusya Dış İlişkiler Konseyi'nden Ilya Kramnik, sistemin verimliliğini düşürür bu. Eğer ulusal hava savunma sistemine bunu monte etmezseniz o zaman zaten çok da verimli olmaz. Yerel anlamda belki kullanılabilir diye yerel kullanımında kafi gelmeyeceği hesaplamaları var. Rusya Devlet Silah İhracat Şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mihaev'in bu konuda açıklamaları var. Türkiye'nin S-400 opsiyonuyla ilgili yeni anlaşmasının 2020'de imzalanmasının planlandığını söylemiş kendisi. Çalışmaların 3. aşamasında zaten bunu iletmiştik demiş, ama burada tabii ortak üretim meselesi, üretimin yerelleştirilmesi, Türk tarafının projeye bu bağlamda eşlik etmesi öngörülüyor ama ne çapta olacağını belirtmek için henüz erken diye de eklemiş. Görüşmeler devam ediyor demiş. Türkiye ile önümüze büyük planlar var diye de eklemiş, bunların S-400'lerle sınırlı olmadığını. Türkiye 2,5 milyar dolar değerinde 4 adet S-400 sevkiyatı almıştı ve bu da Amerikalıları öfkelendirmişti. Hulusi Akar'ın mecliste gazetecilere yaptığı açıklama var. Kendisi işte her şey açık, her şey normal, tedarik bir süreç, yapılacak faaliyetler vardır, planlandığı şekliyle devam ediyor demiş. S-400'lerin denemeleriyle ilgili, yani o F-16 uçuşları bunun için mi yapıldı sorusuna Barış Pınar Harekatı bitti mi diye de soruyorlar Hulusi Akar'a. Planladığımız faaliyetler planlandığı şekliyle devam ediyor gibi yuvarlak bir yanıt veriyor. Yanıt vermiyor aslında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yine S-400'lerle ilgili partisinin grup toplantısına giderken gazetecilere yaptığı açıklamalar var bugün. Kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda biz kimseye bir taahhütte bulunmadık. İhtiyacımız olduğu için aldık, yine aynı şeyleri söylemiş. Patriot bataryalarını çekmişti Amerikalılar, Hollandalılar, İspanyollar uzattılar vesaire vesaire. Onların süreleri vardı zaten, doldu tabii, böyle değil, Çavuşoğlu'nun dediği gibi değil, ama neyse, o kendi açısından böyle sunmuş. Sonra da demiş ki biz ihtiyacımız olduğu için aldık, kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir taahhütte bulunmadığımızı açık ve net biçimde Amerika'da söyledi. Daha sonra da söyledi. Yani dolayısıyla böyle bir taahhüde de zaten imkan yok demiş. NATO uzmanlarının da bu araştırmaların içinde olmasını istediklerini dile getirmiş. Amerikalıların iddiaları ciddiyse, yani teknik olarak bu ikisi kullanılamaz, o zaman işte biz heyet önerdik, ortak heyet çalışma grubu kurulsun. O zaman onu kabul etmeleri lazım. NATO sistemlerine zarar verir mi, vermez mi? Ancak böyle olur. Yoksa hani bir ülke böyle istedi diye biz karar değiştirmeyiz. Böyle bir ülke değiliz ifadelerini kendisi kullanmış. Halkbank'la ilgili Amerika'dan haber var. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'ın isteği üzerine Amerikan Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın bu dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Halkbank'a yönelik yaptırımların etkilerinin incelenmesini talep etmiş. Olası etkilerinin. Finans Komisyonu'nun Senato'da kıdemli üyesi Oregon Senatörü Ron Wyden'ın açıklaması var burada. Meğer Türk yetkililer bu konuda Hazine Bakanı Steven Mnuchin'le epey bir görüşüyorlarmış 2017'den bu yana. Bir dizi görüşme yapmışlar ama Wyden tabii ki Kongre'nin Ukrayna meselesi gibi bu konuyu da incelemesi gerektiğini, hatta Trump yönetiminin bu işin arkasının içinde nasıl yer aldığına bakılması gerektiğini söylemiş. Bu açıkça artık biliniyor. Bu arada da tabii Amerika'da yargı bağımsız diyoruz ama işte Trump da böyle küçük küçük küçük ucundan müdahalelerde bulunmaya çalışıyor. Nisan'da Erdoğan'la telefon görüşmesi yapınca da yine başsavcı William Barr'ı konuyu incelemeler için görevlendirmişti kendisi. Dava yeniden başladı. 45 sayfalık iddianame var. Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 6 adet suçlama yöneltilmiş vaziyette New York Güney Savcılığı tarafından Halkbank'a, onu aktaralım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ı ziyaret etti dün. 7 anlaşma Türkiye-Katar arasında imzalandı. Ortak bildiri var. Bunların içerisinde swap düzenlemesine ilişkin değişiklik var. Şehircilik, ticareti kolaylaştırma, efendim sanayi teknolojik işbirliği, standartizasyon, efendim finans merkezleri arasında anlaşma, yatırım ofisleri anlaşması vesaire. 5 milyar dolara swap anlaşması yükseltilmiş 3 milyar dolardan dolar karşılığı TL ve işte Katar riyalinden 5 milyar Amerikan doları karşılığında Türk lirası buna yükseltilmiş. Açıklamalar tabii işbirliğimiz gelişiyor diye Katar emiri özellikle ortaklık, Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir biçimde hedeflerine ilerliyor demiş. Neymiş o hedefler diye merak ediyorum. Ama iki ülke bölgede ihvancılığın kalesi durumunda, onu anımsamak gerekiyor. Yani siyasal İslamcı iktidarlar söz konusuysa Müslüman kardeşlere yönelik destek bağlamında öncülük yaptıkları aşikar. Cumhurbaşkanı da tabii ki açıklamaları var Katar ziyareti sırasında, ki askeri Türkiye Körfez krizi çıkınca asker göndermişti, 5000 asker. Halid bin Velid kışlası kuruluyormuş şimdi orada. Cumhurbaşkanı bu kış askerleri, Türk askerlerini de ziyaret etti. Katar'daki varlığında Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Orada mesajlar verdi. Özellikle Arap dünyasına yönelik mesajlar. Kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsızlık duymamalı dedi. Çünkü Türkiye barış ve huzur için çalışıyormuş. Öyleymiş. Evet, Suriye'de gördük ne kadar barış ve huzur için çalışıldığını. Kimse rahatsız olmasın. Bu vesileyle Körfez ülkelerinde 2,5 yıldır süren krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum diye de açıklaması var. Dönüş yolunda çokça tabii CHP'deki kriz meselesi, sarayı ziyaret üzerinden kopan, buna dair mesajları var. Muharrem İnce ile ilgili iddialar, ki kendisi şiddetle reddetmişti bunu. CHP'ye yönelik komplo kurulduğu vurguları vardı. Gerek yok istihbaratımıza, zaten CHP bunları kendisi yapıyor demiş. Muhalefet, karşımda muhalefet lideri yok demiş. Haklı aslında Cumhurbaşkanı tabii. Ben dış politika ile ilgili mesajlarını aktarayım. S-400'lerle ilgili enteresan böyle yuvarlak açıklamaları var Cumhurbaşkanı'nın. Diyor ki Nisan ayına kadar işleyen bir süreç var. Savunma Dışişleri Bakanlarımız bir araya gelip bu çalışmaları yürütecekler. Hangi noktaya geleceğimizi görmemiz lazım. Sayın Trump'la geçmiş bir konu da değil. NATO ile alakalı bir durum. Kullanıp kullanmama söz konusu değil. NATO kuralları içerisinde atılması gereken adımlar var. Çok acayip laflar tabii bunlar hakikaten. Yani NATO kuralları düşman gören bir ülkeden silah alınması bağlamında çok da NATO kuralı, yani ben böyle bir NATO kuralı bilmiyorum daha doğrusu. Bu siyasi bir tavır tabii ki ama Cumhurbaşkanı böyle demiş. Trump'la verimli görüşme yaptığını, siz çalışmaya başlayın, bu çalışmanın neticesini görelim mesajı Trump vermiş. Ev sahibi olarak bu yaklaşımı ortaya koymuş. NATO Genel Sekreteri zaten düşüncesini açıkladı. NATO Genel Sekreteri bir şey diyemiyor. 29 tane üye ülke var. Tabii 3-4 Aralık önemli. Tarık Oğuzlu'ya da soracağız bu meseleyi. Hakikaten Türkiye'nin bu işi NATO'ya mal etme girişimi ortaya çıkmış durumda. Bir de tabii burada dörtlü toplantı da olacak NATO zirvesi sonrası. Britanya, Almanya, Fransa, Türkiye toplantısı, işte Suriye meselesi, orada da Türkistan'dan bahsetmiş Cumhurbaşkanı. Suriye topraklarında Türkiye öyle kafasına göre konut inşasına devam edecek. Bunun için bir de uluslararası donörlerden para istiyor Cumhurbaşkanı. Katar finansal destek sağlar mı diye de sormuşlar. Çok net bir yanıt vermemiş orada. Daha çok Araplara Cumhurbaşkanı laf etmiş. Bir de milli füze Bozdağ'ın ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladığını duyurmuş. TSK envanterine gireceğini söylemiş. 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füze milli muharip uçaklarımıza ve F-16'lara monte edecek. Edilecek milli muharip uçaktan kastı nedir onu anlayamadım tam. Şimdi böyle Cumhurbaşkanı böyle diyor. Kıbrıs'la ilgili dün Berlin'de, dün aktarmıştım size, görüşme yapıldı. Üçlü görüşme. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hem Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis hem de Mustafa Akıncı'yı KKTC Cumhurbaşkanı'na ağırladı. Akşam yemeğinde de bir araya geldiler. Akıncı uzayıp giden bir süreç söz konusu olmayacak dedi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, yaşananlar yüzünden bu işin çözümü gerektiğini söyledi. Çünkü eğer olmazsa hakikaten Doğu Akdeniz üzerinden gerilim çıkabilir dedi. Beşli konferansın gelecek yıl sonuna kadar yapılacağından tereddütü olmadığını söyledi. Dediğim gibi Kıbrıs'ta çözüm bulunamazsa Doğu Akdeniz'de gerilim istenmeyen noktalara gelebilir diyor Mustafa Akıncı. İran devrim muhafızları ordusu, bu İran'da çıkan iç olaylar sonrası Amerika'dan açıklamalar vardı. İşte Amerikan uçak gemisi yine bölgeye Basra'ya gitmiş vaziyette. Tatbikatı var İran'ın, dün aktarmıştım. Devrim muhafızları ordusu genel komutanı Hüseyin Salami açıklama yapmış. 4 ülkeyi ABD, Britanya, İsrail ve Suudi Arabistan'ı uyarıyor. Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız yok ederiz sizi, hamlelerinizi karşılıksız bırakmayız diyor kendisi. Bağdat'la Erbil, Irak, Kürdistan bölgesel yönetimi, özerk yönetim 2020 yılı bütçesi için ön anlaşmaya varmışlar. 250 bin varil petrol Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi SOMO'ya teslim edilecek. Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden Akdeniz'e ihraç edilecek. Bütçeden de %13 civarında bir payı var Kürdistan bölgesel yönetiminin, onlar da onu alacaklar. Tabii sorunlar hep devam etti, bu tarz anlaşmalara rağmen hiç bitmemiş sorun da oldu. Amerikan Genelkurmay Başkanı İsrail'den sonra Suudi Arabistan'a gitmiş. Tam da İran'ın bu tehditleri yaptığı dönemde. İsrail'de boykot, yatırımların geri çekilmesi hareketi. İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Ömer Şakir ülkeyi terk etmiş çünkü sınır dışı kararı verilmiş hakkında. Daha önce Suriye, Bahreyn, Mısır'da var. Şimdi de İsrail eklenmiş. Anladığım kadarıyla biraz Müslüman kardeşler bağlantılı bir isim kendisi. Boykot BDS hareketine destek vermeyi zaten İsrail yasaları suç sayıyor. Evet, başka, İsveç'te enteresan bir vaka var. Irak Savunma Bakanı Şamari ile ilgili, kendisinin İsveç vatandaşlığı da varmış ve yıllardır mülteci yardımı alıyor. Ama tabii Irak'taki yolsuzluk protestolarının nedenlerini belki bir kez daha gözümüze sokan bir haber bu. 2009'da oturma izni başvurusu yapmış. 2015'te vatandaşlığa geçmiş İsveç'te. Stockholm'un banliyölerinden birinde yaşıyor. Aynı zamanda evi var. O çocukları orada. Yetmezmiş gibi işte bir de İsveç'te çalışmasına engel edecek şekilde hafıza kaybı yaşadığı gerekçesiyle engelli yardımı da almış. 465 dolarlık çocuk yardımı, 540 dolarlık konut. Valla İsveç sosyal güvenlik sistemi epey bir sömürülmüş gibi gözüküyor. Hakkında tabii ki iyice ayyuka çıktı iddialar ve bir haber sitesi, Nyheter İdak haber sitesi, Adili adıyla genç erkeklere cinsel içerikli mesajlar yolladığı iddiasını da ortaya atmış. Aman Allah'ım. İsveç pasaportlu fotoğrafı falan da yayınlandı. Tabii Irak'ta yasak. Irak Anayasası'na göre hükümet yetkilileri, bakanlar çifte vatandaş olamazlar. Nasıl oluyor da oluyor diye bir soru geliyor gündeme. Sahtekarlık soruşturması açmışlar İsveç'te. Ama yalan haber diyerek bakanlık, Irak Savunma Bakanlığı Facebook sayfasından açıklama yayınlamış. Saddam döneminin askeri yetkililerindenmiş Şamari. İsveçli bir avukat tutmuş ve medya organları hakkında yalan iddia yaymaktan davacı oluyor. Böyle de bir durum var. Enteresan bir vaka bu arada. Irak'ta protesto gösterilerini dindirmeye uğraşıyorlar. Trump'ın Nazi soruşturmasında komite gelecek ay başında teslim etmek üzere rapor hazırlıyor. Adalet Komitesi'ne teslim edilecek. İstihbarat Dış İlişkiler ve Denetim Komitelerinin raporları bunlar. Şükran Günü tatili var tabii ki Amerika'da. Eğer kabul edilirse Adalet Komitesi'nde Temsilciler Meclisi'nde oylanacak. Sonra Senato ayağı var vesaire. Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından denetlenecek bir süreç. Bakalım olacak mı bu? Trump'ın Enerji Bakanı Rick Perry'nin enteresan lafları var Fox News'a. Trump için seçilmiş kişi imasında bulunmuş. Tanrı tarih boyunca kusurlu insanları kullandı. Kral Davut mükemmel değildi. Şaul mükemmel değildi. Süleyman mükemmel değildi. Trump da mükemmel değil ama işte bakın Tanrı seçmiş demeye çalışıyor. Allah'ım ne günlere kaldık dünyada, böyle abuk sabuk işler. Hakikaten daha önce de tabii böyle Tanrı ile özdeşleştirildiği Trump'ın başka Amerikalı yetkililer olmuştu. Trump bu arada bu Bağdadi operasyonunda görev alan köpek Conan'a plaket ve madalya vermiş. Bir de Bulgaristan Başbakanı Borisov'la Beyaz Saray'da görüşmesi var. Orada da F-35'ler siparişi var Bulgaristan'ın. Amerika'dan askeri malzeme alım var, onu aktarayım. Amerika'da bir rapor, Land Report dergisi, enteresan bir rapora yer vermiş. Ülkede en fazla özel araziye sahip 50 kişi veya aile toprakların, toplam toprakların 1.4'ünü ellerinde tutuyorlarmış. Amerika'da büyük bir ülke yani. İşte Çin ve Rusya'dan sonra dünyanın 3. büyük ülkesi Amerika. Bayağı da büyük yani. Türkiye'nin yüz ölçümüyle kıyaslarsak 50 kişi veya ailenin toplam arazisi Marmara Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin toplamından fazla bir alan yani. Maşallah. Bunların tabii bir kısmı CNN kurucusu, eski CEO'su Ted Turner da var. John Malone var aynı şekilde arazi sahipleri arasında. Putin, Rusya ile ilgili haberlerde Putin'le Trump'ın yakın zamanda görüşmesine şüpheyle yaklaşıldığını belirten bir Rus diplomatik kaynak var. Asya Pasifik Forumu, APEC. Yakın gelecekte hani orada mı görüşülür, burada mı? Yani bir zirve vesilesiyle görüşme organize etmeye çalışıyorlar ama her görüşmeden sonra da işler daha kötüye gidiyor. Bir de zaten 2020 başkanlık seçim süreci, eğer Putin Trump'la görüşürse gerçekten enteresan bir durum ortaya çıkar. Ben çok iyimser bakmıyorum bu görüşme meselesini. Görüşülebilir deniliyor ama çok da bana anlamlı yani stratejik olarak görüşme kararı almayabilirler gibi geliyor. Putin bu arada Ukrayna'nın yeni lideri Zelenski ile görüşmüş. Askeri gemiler vardı Kerç Boğazı'ndaki provokasyona katılan. Kırım yüzünden Rusya-Ukrayna ilişkileri düzelmiş değil. Burunlarının dibinden böylesi bir şeye izin vermedi Ruslar 2018'de. Şimdi 9 Aralık'ta Paris'te bir de Normandiya formatında zirve var bu konuyla ilgili. Onun öncesinde görüşmüşler. Efendim Avrupa'da AB her üç kadından biri şiddete maruz kalıyormuş. Dış politika şefi Mogherini'nin açıklaması bu. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele dayanışma günüydü. Dün o vesileyle yapılmış. Arnavutluk'ta deprem var. 6.4 büyüklüğünde 7 kişi hayatını yitirmiş en az diye görüyorum. 200'den fazla yaralı var Tiran'da. Yakın zamanda da deprem olmuş. Bir de ikincisi sabah 9-10 sularında 6.3 büyüklüğünde bir tane daha deprem olmuş. 10 kilometre altında, çok vahim. Elektrik kesintileri var. Eğitime ara verilmiş. Arnavutluk Teyakkuz'da Türklerin kaldığı bir otel var. 21 Türk vatandaşının kaldığı otelde de çöküntü var. Hepsini kurtarmışlar neyse ki, durumları iyiymiş. 2 ay içerisinde ikinci büyük deprem diyorlar buna. Evet. Çok acayip. Şimdi bir de vaktim azalmış durumda. Hong Kong'da üniversite işgali vardı. Politeknik Üniversitesi yerleşkesinde 10 gündür polis kuşatması da var. Hong Kong lideri ki yerel seçimlerde darbe aldı, Carrie Lam, 100 kadar protestocu öğrenciyle ilgili açıklama yapmıştı. İşte herkesi seferber etmişler, okul yöneticileri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, sağlık görevlileri, işte ikna edecekler, ikna çalışmaları devam ediyordu ve son eylemciyi de bulmuşlar. Kaçmış eylemciler buradan. Bir tane tespit etmişler. Kadın tıbbi müdahalede bulunarak teslim olmuş. Pardon, olmamış. Ona ikna etmeye çalışıyorlar. Çok sayıda. Bir kısmını da gözaltına almışlar zaten. Olayı bitirmiş gözüküyorlar. Efendim bir ara verelim. Leonard Cohen'den Bird on a Wire'ı dinleyelim. Az sonra Profesör Tarık Oğuzlu ile konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Like a bird on the wire, like a drunk night choir, I have tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved
trees with his horn. I have torn everyone who reached out for me, but I swear.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Antalya Bilim Üniversitesi'nden Profesör Tarık Oğuzlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Tarık Bey, ben programın ilk yarısında dünya gündemini özetlerken aktarmaya çalıştım. Hakikaten şimdi NATO zirvesi 3-4 Aralık'ta yapılacak. Öncesinde geçen haftadan bu yana bir tartışma devam ediyor. Biraz tabii Türkiye boyutu da var bu tartışmanın. Çok taraflılık, yeni bir dünya düzeni mi diye tartışmalar. NATO'nun misyonu ne olacak diye bir yandan. Bir yandan Türk-Amerikan ilişkilerinde bir yine S-400 meselesi gündem oluyor ve bu noktada da Ankara'dan sıkça mesajlar var. İçlerinde hemen bunu tabii NATO'ya mal etme bir şekilde, NATO üzerinden de çözümleme vurguları var. İttifakın 70. yıl dönümü malum, Emmanuel Macron'un geçen hafta beyin ölümü saptaması vardı. Çok ciddi tartışmalar da var bir yandan ittifak içerisinde, hem de Türkiye'nin ittifak içerisindeki yerine dair tartışmalar var. Öncelikle burada bir kimileri bir çeşit bir kopuş, Türkiye'nin bir kopuşunun yaşanabileceğini, işte NATO'nun işlevsizleşmesi saptamaları eşliğinde dile getiriyorlar. Bunda bir doğruluk payı var mı? Yoksa yani NATO Batı İttifakı açısından yeri doldurulmaz bir zorunluluk olarak da algılamak mümkün değil mi? Nasıl görmek lazım 70. yıl dönümündeki bu tartışmaları?
Aslında çok önemli bir konu. Yeni dünya düzeniyle birlikte, çok kutuplu bir düzene geçişle birlikte NATO gibi stratejik ittifak örgütlerinin de eskiden taşımış olduğu anlam ciddi anlamda erozyona uğruyor. Şu anda Atlantik'in iki tarafı arasında ciddi bir görüş ayrılığı var birçok farklı konuda. Amerika'nın NATO'ya olan bağlılığı eski düzeylerde değil. Trump biliyorsunuz Amerikan Başkanı olarak bunu en üst perdeden dile getiren bir lider. Artık Avrupalıların güvenliğini Amerika'nın, NATO'nun finanse etmesini istemiyor. O dedi çoktan geride kaldı diyor. Biliyorsunuz yine Trump genel stratejik ilgisini Çin'e doğru kanalize etmiş durumda. Dolayısıyla Avrupalıları temel olarak verdiği mesaj artık kendi güvenliğinizi kendiniz sağlayın noktasında. Bu bir tespit. NATO ise işlevsizleşiyor mu sorusu da bence önemli bir soru. İşlevsizleşiyorsa bile herkes için işlevsizleşiyor. Sadece Türkiye için değil. Mesela Macron'un bir Economist dergisine vermiş olduğu, sizin de altını çizdiğiniz röportaj, beyin ölümü. Aslında doğru olma ihtimali çok yüksek bir yorum. Yani NATO var, kağıt üzerinde var, genel sekreteriyası var. Hatta Amerika Polonya'ya, Baltık ülkelerine eskisine nazaran daha fazla asker konuşlandırıyor, askeri tatbikatlar yapılıyor. Sanki her şey dört dörtlük yerli yerindeymiş gibi duruyor ama müttefik ülkelerin NATO'ya bakışları noktasında ciddi bir farklılık var. Fransa siz altını çizdiniz, hep zaten NATO içerisinde ayrık otu gibiydi. Avrupa Birliği üzerinden bir AB strateji kimliği oluşturmaya çalışan bir ülke Fransa. Bunu hala söylüyor. Fırsat bu fırsat diyor aslında. Çünkü Trump kendi ülkesinde çok sıkışmış durumda. Amerika dünya siyasetinde eski liderlik rolünü oynamıyormuş gibi. İngiltere Brexit yüzünden Avrupa Birliği'ne sanki vera ediyormuş noktasında. Almanların da sıkıntıları çok fazla. İşte zaman benim zamanım deyip, fırsat bu fırsat deyip Avrupa Birliği'ni biraz NATO aleyhine parlatmaya, AB'yi bir stratejik aktöre dönüştürmeye çalışıyor. Ama Almanlar bundan kesinlikle mutlu değiller. Biliyorsunuz Merkel hemen karşı açıklamalar da yaptı. Macron'un bu şeyinden konuşmasından sonra. Yani onlar da klasik, yani Almanya'nın hem Fransa ile hem de Amerika ile iyi ilişkileri olması gerekiyor denklemine hala sahip çıkıyorlar. Çünkü niye? Kendi başlarına stratejik otonomiye sahip olabilecek bir durumda değil Almanya. Mecbur Avrupa Birliği üzerinden ve NATO içerisinde Amerika ile iyi ilişkiler üzerinden küresel platformda rol oynamaya. Dolayısıyla burada ortaya çıkan sonuç ne? Belki önümüzdeki yıllarda bunu daha net bir şekilde göreceğiz biz. Avrupa Birliği bir şekilde daha ayakları yere sağlam basan bir stratejik küresel aktöre dönüşmek zorunda kalacak. Buna muhtaç. Ben bunu şu şekilde tanımlıyorum. Şimdi et oburlardan oluşan bir dünyada yaşarken Avrupa Birliği otobur kalabilir mi? Burada otoburluktan kastımız nedir? İşte uluslararası ticarete, uluslararası örgütlere, çok taraflı diplomatik mekanizmalara, konsensus temelli yaklaşımlara çok olumlu bakan bir birlikteliktir Avrupa Birliği. Daha barışçı tekniklerle işte sorunlara yaklaşmaya çalışan farklı bir dünyanın aktörü. Ama şu anda Rusya çok etobur bir aktör. Çin öyle, Trump öyle. Dolayısıyla bu etoburlarla birebir olarak AB ülkelerinin baş etmesi mümkün değil. Ne yapacaklar? Edecekler, bir araya gelecekler. Yani bu onlar için kaçınılmaz. İsterseniz Türkiye kısmına da geçebilir miyim hemen yoksa?
Evet, yani şimdi tabii orada Türkiye kısmından önce şunu söyleyeceğim. Bir yandan da tabii Almanya'nın da Rusya ile çok stratejik bir bağı var. Yani Kuzey Akım 2 üzerinden Amerika ile çatlaklar yaşıyorlar. Aslında Almanya'da da bir iç tartışmalar var herhalde. Onda şu anki devlet kurumsal aklığı Merkel sembolize ediyorsa sizin dediğiniz gibi. Ama orada da herhalde bir evrilme var. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor tabii herhalde. Almanya dediğimiz zaman Almanya herhalde en çok Türkiye'ye yakın ülke Avrupa Birliği içerisinde diye görmek lazım. Bu burada da bir evrilme olacak herhalde ama Almanya'nın içerisinde de böyle sınırlı kalmayacak olsa gerek. Hele de Trump bir daha seçilirse bir dört dönem daha değil mi? Yani biraz daha farklı bir başlıklama çıkacak ortaya
evet.
Gibi.
Aslında şöyle bir şey var, yani Avrupalılar, Fransızlar ve Almanlar artık Amerika'ya güvenilemeyeceğini, yani sırtını Amerika'ya dayanarak güvenlik ihtiyacını gideremeyecekleri görüyorlar. Bu her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bundan dolayı Rusya ile aynı güvenlik bölgesinde yaşıyorlar, aynı jeopolitik ortamda yaşıyorlar. Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olmak Avrupa Birliği ülkeleri için bir lüks değil, bir gereklilik. Hele Almanya için. Zaten Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihsel kökenleri hepimizin malumu. Burada bir sıkıntı yok ama şu açıdan bakın, ne Rusya ne Çin ne de ABD güçlü ve tek sesli bir Avrupa Birliği görmek istemez. Dolayısıyla önemli ülkelerle, AB üyesi ülkelerle birebir ilişkiler geliştirmeyi tercih ederler. Hep yaptıkları şey bu. Putin de zaten bunu yapıyor çok açık bir şekilde. Türkiye açısından ben şöyle, Türkiye açısından şöyle görüyorum. Evet, NATO eskiden sahip olduğu değerde değil bizim gözümüzde. Çünkü çok taraflı ve çok boyutlu bir dış politika takip etmesi gerekiyor Türkiye'nin, mecbur. Yani yumurtalarını farklı sepetlere dağıtması gerekiyor. Bu bir stratejik zorunluluk. Ama Avrupa Birliği ülkeleriyle AB fetişizmine dahil olmadan, AB üyeliği noktasında takıntılı bir psikolojiye sahip olmadan iyi ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu bizim için stratejik bir zorunluluk. Niye? Çünkü etobur Amerika, etobur Rusya ve etobur Çin Türkiye'ye çok stratejik ve pragmatik bakıyorlar. Yani onlar bize uzun vadeli, kimlik odaklı, çıkar odaklı, güvenlik odaklı garantiler verme noktasında olan güçler değil. Onlarla daha sıkıntılı ilişkilerimiz olacaktır. Ama biz Avrupa Birliği ülkeleriyle yakın ekonomik ve stratejik ilişkilerimiz olursa diğer küresel aktörler nezdindeki pazarlık gücümüzü de arttırabiliriz. Bu bizim için önemli. Ne zaman AB ile ilişkiler, siz de gözlemliyorsunuzdur mutlaka, sekteye uğradığında, sıkıntıya düştüğümüzde Avrupa Birliği ile ilgili küresel aktörlerle olan pazarlık gücümüzde de bir azalma oluyor. Bu bizim için çok kötü bir şey. Yani aşırı Rusya'ya bağlanma noktasında hissediyoruz ara ara kendimizi ve Amerika'ya daha fazla yaklaşma zorunda hissediyoruz. Bir gerginlik yaşıyoruz. Bunun altını çizelim. Bir de siz bir noktanın altına değil, noktanın altını çiziniz. Almanya noktası. Almanya önemli, evet. 8 bin küsur şirket var bildiğim kadarıyla Türkiye'de Alman patentli. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkisinde yarısı Avrupa, Almanya üzerinden gidiyor. Yani %70 oranında dış yatırım Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği menşeli. Yani bizim ve artı stratejik yönelimimiz, tarihsel yönelimimiz hep Avrupa'ya doğru. Dolayısıyla bizim için bir zorunluluk yani Avrupalılarla geçinmek. Yoksa ne oluyorsunuz? Risk şu oluyor. Diğer küresel aktörler için kolay bir lokmaya dönüşebiliyoruz biz. Bu bir risk bizim için. Çünkü Ruslar çok mutlu. Neden mutlu? Türkiye üzerinden NATO'yu karıştırıyorlar. İşte Amerikan Türkiye gerginliğinden fayda elde ediyor. Amerika niye mutlu? Çünkü Amerika şunu görmek istiyor. Her halde, her şartta katıksız şartsız Türkiye'nin kendi liderliğini desteklemesini istiyor. Desteklemediği zaman ne oluyor? Ciddi bir kriz oluyor. Kriz olduğu ne zaman ne oluyor? Bu sefer ikili şekilde üzerimizdeki baskıyı, manevrayı daha da arttırıyor. Bu da bizi geliyor. Yani çok bilinmeyen de denklem gibi bir durum var aslında.
Evet.
Burada.
Fakat bu Suriye harekatı falan gerçekten biraz daha sahneyi karıştırdı gibi. Bir yandan da S-400 meselesi. Şimdi bugün de çok mesajlar var S-400'lerle ilgili. Yeniden tabii Amerika'dan var. Hani çünkü Türkiye'de pozisyonundan vazgeçmemekte ısrarcı bu noktada. Hatta olayı NATO'ya belki biraz havale etme, ortak çalışma heyeti komitesinden girildi. Başka Dışişleri Bakanı'nın da mesajları var. Yani biz bunları kutuya koymak için herhalde savunma sistemi almıyoruz denildi. Ama bir yandan da hani Türkiye hava savunması özelleşecek mi tartışmaları var. Hani özelleşirse verimliliği ne olacak? Yani hem Suriye üzerindeki Suriye harekatı üzerinden Amerika ile Washington ziyaretinin de 13 Kasım'da pek de çözüm bulduğunu göremediğimiz bir sonucu var. Hem de S-400 üzerinden yeniden bir kapışma var. Yani Cumhurbaşkanı'nın da ben mesajlarını gördüm. Orada da aynı şekilde NATO'dan bahsediliyor. Çok enteresan bir biçimde. NATO üzerinden bir S-400 okuması olabilir mi? Ben onu çok kestiremedim. Şimdi Cumhurbaşkanı Nisan'a kadar bu süreç işliyor diyor. NATO ile alakalı bir durumdur diyor. Trump ile alakalı değildir diyor. Yani biraz böyle karışıyor. Yani Türkiye'nin savunma sisteminin tamamen NATO bağlantılı olmasından mı hareket ediyor? NATO kuralları içerisinde atılması gereken adımlardan bahsediyor. Bunda nasıl olacak NATO kuralları içerisinde S-400'ler pekala?
Vallahi şöyle bir şey var aslında. Yani bizim için önemli olan nedir? Amerikalılarla NATO üzerinden iletişimde olmak. Bu bizim için önemli bir şeydir. Yani bu adamlarla ikili bazda görüşmek risk, tehlikeli. NATO üzerinden yapılan bütün müzakereler Türkiye'nin lehine olur. Çünkü orada çok taraflı bir mekanizma var. En azından biz buna inanıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, bence Amerikalı S-400 konusundaki tavrı ciddi bir sorunu içinde barındırıyor. Çünkü Trump ve yerleşmiş güvenlik eliti arasında bir görüş birliği yok. Yani ben yüzde yüz eminim ki Trump'ın kendisine kalsa bu S-400'ü bile bu kadar problem etmeyecek bu adam. Çünkü sorun istemiyor. Yani Türkiye gibi bir ülkeyle Orta Doğu bataklığında en azından son kertede böyle dönüp konuşabileceği bir ülkeyle artık bir kriz bence istemiyor Trump. Çok net. Zaten ona kalsa çekip gidecek, biliyoruz bunları. Ama establishment dediğimiz güvenlik şeyi eski düşünüş şekillerine çok alışmış. Yani hala küresel Amerikan hegemonyası peşinde. Böyle bir görüş varken Türkiye gibi bir NATO üyesinin nasıl oluyor da yani Amerika'nın aleyhine S-400 gibi bir hava savunma sistemini şu anda Rusya'dan almaya çalışması kabul edilebilecek bir şey değil yani. Ama Trump'ın dünyasında anlaşılır bir şey bu. Ama establishment'ın dünyasında anlaşılmaz bir şey bu.
Ben şöyle, NATO'da nasıl karşılanır sizce? Peki 3-4 Aralık'ta bunlar konuşulacak herhalde bir şekilde yani.
Yani konuşulur tabii de. ama şöyle bir şey var. Yani NATO'nun Türkiye'ye sunmuş olduğu askeri güvenlik garantisinin içerisine bir şekilde entegre edilirse, ki bu çok teknik bir konu. Hala uzmanlar net bir şey söyleyebilmiş değiller. Çünkü yani S-400'ler ve NATO'nun hava savunma füzeleri aynı anda çalışabilir mi? Birbirlerini kontrol ediyorlar mı? İşte istihbarat anlamında olumsuz etkiliyorlar mı? Şu anda bunları biz siviller olarak pek bilemiyoruz. Ama şu var, yani diyelim ki biz çözüm bulunursa NATO çerçevesinde, bu tabii herkesi rahatlatır. Yani bunu herkesi rahatlatacak.
O zaman bu hamle mantıklı bir hamle, yani NATO ya içerisinden bunun şey yapılması.
Mantıklı, biraz süreyi uzatmak, hafif topu taca atmak. Çünkü Trump biliyorsunuz Türkiye'ye ambargo koymak da istemiyor. Kişisel görüşü bu yönde. O da uzatmaya çalışıyor. Ne diyor işte, yani en azından kullanmayın, depoda tutun, işte beni sizi savunamaz duruma getirmeyin noktasında Trump. Bizim de Türkiye olarak bir şekilde ona yardımcı olmak zorunluluğumuz var. Maalesef şöyle bir durum var, çok acı bir şey bu. Yani Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler çok kişisel ilişkilere endekslenmiş durumda şu anda. Yani cumhurbaşkanları arasındaki kişisel uyum varsa oh rahat hissediyoruz, yoksa gergin hissediyoruz. Yani bu sürdürülebilir bir ilişki sistematiği de değil. Yani bir de bu yönden bakmamız lazım bu Türk-Amerikan ilişkilerine.
Evet. Peki son olarak bir de birkaç dakikamız daha var. 3-4 Aralık'ta bu NATO zirvesi vesilesiyle pek çok konu konuşulacak belli artık. Yani Suriye harekatı da buna dahil. Gerçi mutabakatlarla sona ermiş gibi gözüküyor ama diğer yandan bu Britanya, Almanya, Fransa ile bir dörtlü toplantı olacak. Yani NATO çok şeye kadir, onu demek lazım. Ve sığınmacı meselesi var burada. Şimdi tabii Türkiye'de kapıları açarız bırakırız söylemi var bir yönüyle. Bir yönüyle de güvenli bölge, biz belli bir toprak parçasını kontrol ediyoruz orada. Sığınmacı meselesinden Avrupa'yı da etkiliyor tabii. Buralara işte TOKİ sokup işte konut yapıp yerleştirmek gibi, ona da para lazım tabii. Paralar da donörlerden gelecek filan. Şimdi bu toplantıda muhtemelen bu da ele alınacak. Trump da aslında çok olumlu baktı buna, çok enteresan bir biçimde. Avrupalılar hani siz de bu şu IŞİD'lileri alın da işte yardım edin de sığınmacı vesaire diye. Bu söylem işe yarayabilir mi bu toplantıda, Türkiye'nin tutturduğu bu yol?
Yani şöyle demek lazım. Bu mülteciler sorunu, mültecilerin varlığı Türkiye-Amerika ilişkilerini etkileyen bir unsur değil ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini etkileyen bir unsur. O bir kere önemli bir nokta. Bizim hani Avrupalılarla yakınlaşıp mülteciler konusunda, bırakın kapıları açma noktasında, yani istikrarlı olmamızı, bilakis yani ortak bir akılla bu sorunu çözüp Avrupalı ülkeleri Amerika karşısında yanımıza çekmemiz gerekiyor. Yani ben bu toplantıların öyle bir mantığı olduğunu da seziyorum. Yani İngiltere, Fransa ve işte Almanya ile Türkiye'nin böyle sıkı sıkı görüntü veriyor olması, stratejik önemli konuları konuşuyor olması bizim elimizi Amerika karşısında da rahatlatır. Bence bu doğru bir strateji. Eğer bu toplantıları biz arzu ediyorsak, yani biz istiyorsak, ki bence istemeliyiz çok açık bir şekilde. Trump şu anda resmen uzaktan seyrediyor ve eminim keyfine varıyordur bu olanların. Yani Türkiye ile yaşadığı sorun ortada, Avrupalılarla yaşadığı sorun ortada. Yani zaten Trump'ın kafasında nasıl bir dünya düzeni var? Bu bölgelerde yaşayan aktörler sizsiniz, bu sorunları siz çözün. Bunlar artık sizin sorumluluğunuz. Yani siz devamlı şekilde benden çözüm beklemeyin noktasında. Şunu da söylemem lazım. Yani sınırları açmak, bu mülteciler konusundan böyle tırnak içinde söyleyecek olursak, yani korkutmak bu Avrupalıları pek mantıklı değil. Yani bunun pek mantığı yok. Biraz iç siyaset kokan bir söylem bu. Çok açık ve net. Bizim de çıkarımıza değil. Yani bizim de çıkarımıza değil.
Bir de para gelmez herhalde Avrupalılar bu koşullarda.
Hukuku aykırı biliyorsunuz. Yani kolay kolay bunu meşrulaştıramıyorsunuz. Yani zaten Türkiye göreceli bir yalnızlık yaşıyor son yıllarda. Hele böyle mülteci konusunda böyle bir adım atarsa inanın daha da yalnızlaşır dünyada. Evet, bu da bir risk. Evet. Alınmaması gereken bir risk bence.
Bir risk. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Evet, Profesör Tarık Oğuzlu ile konuştuk Antalya Bilim Üniversitesi'nden. Hem NATO zirvesi, hem NATO zirvesinin olası konuları Türkiye açısından, NATO'daki diğer müttefik ülkelerin belirli başlıklardaki pozisyonlarını birlikte anlamaya çalıştık. Haftaya zaten 3-4 Aralık'ta da bu vesileyle daha da çok tartışacağız meseleleri. Öncesinde bir ışık tutmaya çalıştık efendim. Bir şarkıyla bitireceğiz. Neyle bitireceğiz? Bret Hart'tan Fire on the Floor'la bitirelim, veda edelim. Yarın öbür gün benim bir konferans nedeniyle yayınım olamayacak ama cuma günü iki konukla birlikte burada olacağız. Cuma günü görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.